Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim, ne var ne yok?
İşte bir cumartesi akşamı gene oturduk.
İyi, fena değil, saat 9.30.
Evet, Poyraz şimdi uyumayınca erkenden uyudu, sağ olsun.
O kadar de, kötü değil yani, 11'lerde, 11.30'larda yaptığımızı düşünürsek kayıtları.
Evet, öğleden sonra da çok bir programımız yoktu. Yani akşam üstünden beri evdeydik. Poyraz da yoruldu sabahtan beri. O uyudu, biz de oturduk başına. Umarım birkaç saatte bize kalır sonrasında, podcast sonrasında.
İşte bakarız, filmler, diziler.
Bir cumartesi gecesi.
Evet.
Aa, bu cumartesi bugün... Cumartesi değil
evet,
mi?
Evet.
Ha, tamam, bir an karıştırdım ben.
Tabii bunun yayına girdiği gün bu bölümün
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu mutlu olsun. Nice Cumhuriyet Bayramlarını. Evet. Biz bu arada Salı günü çıkmayı planlıyoruz. Yürüyerek de olsa, önce bir sabah, sonra da akşam 7'de. Aşırı tabii kalabalık oluyor. Daha önce de gitmiştik. Çok güzel bir coşku. Belki
Poyraz hani biraz şaşıracaktır önce. Ama dikkatli olmak lazım sonuçta. O hatırlarsın eski cumhuriyetçilerin.
Yok, o kadar girmeyiz. Ya orada eziliyorduk zaten. Ben kendimi hani zor attım Poyraz'la. Allah muhafaza yani, hani girmem. Zaten herhalde 6 gibi, 5.30 gibi falan biraz da erken gideriz.
Onun dışında hafta nasıldı?
Bizde vize sınavları başladı. Ondan sonra yavaş yavaş. İyi, sakin bir haftaydı. Derslere girdik çıktık. Öyle. Bu arada dinleyicimiz, veterinerlik öğrencisi Yağmur'a da ben cevap yazacaktım, yazamadım. Onun da muhtemelen vizeleri başlamıştır ve bizi dinleyen diğer üniversite öğrencileri, dinleyicilerimize de başarılar diliyoruz hepsine. Özgü vardı. Özgü'nün hiç sesi çıkmıyor. Yorumlarda hep bizim sağ olsun buluşmalara gelir. Ondan sonra ondan da bir haber alırsak seviniriz.
Tamam. Onun dışında bir dinleyicimizden de bir mail geldi. Ona girmeden önce ben şöyle söyleyeceğim. O dinleyicimizle ilgili olarak, herkes izlememiş olabilir. Bart Simpson var. Hala var.
Simpsonlar.
Ama bitti. İzlemeyen final oldu.
İzlemeyen var mı ya onu?
İzlememiş olan vardır. Artık bitti. Final tamam. oldu. Artık yayınlanmıyor. Ama Bart Simpson bölümünde bir barman vardır.
Tamam.
Ve ismi El miydi? Unuttum. Yani emin değilim. Arada bir Bart Simpson telefonla bunu arayıp işte bilmem kim orada mı diye sorar. Adam da ilk Bart Simpson bir kelimeyi, mesela işte I am moronu öyle bir böler ki I am orada mı der, I am kim, I am gibi der, sonra oron der, ikisini adam birleştir, I am moron orada mı gibi bir şey yapar. O yüzden de bu maili aldığımda hani yani, Türk birisi gönderiyor, Japonya'dayım diyor ama bir Japon, ama ismi şu deyince biraz kafamda o şey oldu. Hani istediği şeyi söylettirme şeyi var mı yok mu diye, anlatabiliyor muyum?
Anladım. Fake mi yani sanki?
Fake mi diye. Çünkü tabii ki her ülkeden farklı insanlar Türkçe öğrenip bizim programı dinliyor olabilir ki çok farklı durumlarla karşılaştık. Avustralya'dan karşılaştık. Amerika'dan dinleyicilerimiz tabii. var. Amerikalı olup. O yüzden de hani vardı, Japon'da olabilir
Kazakistan'dan
sonuçta.
Kazakistan'dan mı?
Evet, Kazakistan'dan vardı. Sen anlat şimdi, gir.
Şeye. Evet, Barış Bey, tabii soyadını gene söylemiyoruz. Dediğin gibi Japonya'da yaşıyormuş ve ilk defa Havadan Sudan dinlemiş. Ve sağ olsun radyo programı sıcaklığında gibi geldi diyor. Şimdi yayınımızı ona da tavsiye eden takipçimiz Japon bir hanımefendiymiş. İşte podcast'ten ve Havadan Sudan'dan bahsetmiş. İkisini de ilk defa duydum diyor. Yani podcast'in de ne olduğunu sanıyorum hani anlamış. Daha doğrusu öğrenmiş. Şimdi diyor ki, beni sizlerle tanıştıran bayan muhtemelen dinleyecektir. Hani adını ve şey söyleyebilir misiniz diye. Biz de tabii ki söyleriz. Sesime ses olursanız demiş, olmaz mıyız? Japonya'nın Fukuoka şehrinden Matsushita Akiko Hanım'a selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Barış Bey, bizi kandırmıyorsunuz deyip aklımızdaki minnacık espriyi de yapalım dedik. Çok sevgi selamlarımızı gönderiyoruz.
Hem İki Barış dinleyeceğimize
Bey'e, de. Hem de Matsushita Hanım'a.
Evet.
Umarım doğru telaffuz ettim. Bu şey mi şey mi emin olamadım ama bence şey, Matsushita Akiko.
Tamam. O zaman haberlerimize girelim mi? Var mı başka bir şeyimiz?
Başka bir şeyimiz yok.
Tamam. Hadi bakalım.
Müze de gezmedik bu hafta.
Bu hafta da evet.
Hiç yorum gelmiyor bizim yaptık. Facebook
platformu. Biz anlatmış mıydık çocuk ne? Ataşehir Belediyesi'nin? Hani Poyraz'da
düş gittik. Atölyesi miydi?
Atölyeleri, parkı falan var. İlk defa hani şu evet. 216
bulvarın
yanında. Hani ufak çocuğu olanlar ve İstanbul Anadolu yakasında olanlar için iyi bir opsiyon olabilir. Evet, geçelim bence haberlerimize. Bu aralar dediğin gibi müze şeyimiz olmadı.
Olacaktı da. Gene Mehmet'le hafif atışıp gidemedik.
Ben toplu ulaşımla gitmeyi denerken Hande toplu ulaşıma karşı şu Poyraz'ı o durumlara sokmak istemediğini belirtti. Ve o konuda anlaşmazlık yaşadık.
Nasıl yanlış bilgi, nasıl yanlış böyle yanıltıyorsun. Toplu taşımaya karşılığım yok. Dedim ki o kadar uzun yol hafta sonu kalabalık olur. Gidelim bir yere kadar arabayla park edelim. Oradan toplu taşımaya hani metroya çok hoşuna gider Poyraz'ın da öyle kısa yani yapalım dedim. Mesela işte kanyondan atıyorum Şişhane'ye gideceğiz onu yapalım dedim. Ta bizim Bostancı'dan binip de Şişhane'de inip de olmasın dedim. Farklı bir alternatif sundum. Anlaşamadığımız için gidemedik. Umarım bir dahakine gideceğiz.
Kısmet.
Kısmet. Şimdi Digital Age sayfasındaki haber ki zaten duymuştum bunu. Hani iyi halt ettiler diyeceğim ama çok kızgınım tabii. Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sona erdi. Şöyle ki İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği bu Uber'e erişimin engellenmesi haksız rekabetin tespiti için dava açıyorlar. Ve Uber hizmetlerinin haksız bulunduğunu söylüyor mahkemede. Ve artık Türkiye'den 5 yıldır faaliyette olan araç kiralama şirketi Uber bütün faaliyetleri durdurulmuş. Tabii ki itiraz hakları var ama hani artık buraya kadar gelmiş. Bundan sonra nasıl bir düzenleme olur bilemiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum yani.
Türkiye'deki çok adalet sistemi zaten
ortada.
Bunun üstüne üstlük ben Türkiye'deki mahkemelerin... Türkiye'deki mahkemelerin dijital konulardaki yeterliliğinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani dijital dünyayı anlama, bu ekonomiyi anlama o konuda da çok zayıfız. Yani buna özel mahkemeler yok. Mesela
Estonya'da.
İşte yurt dışında artık böyle dijital mahkemeler var. Çünkü hakimin bu olayları anlayabilecek bilgi düzeyinde olması lazım. Mesela sen hiç... cinayet davaları ile ilgilenmemiş sırf hukuktaki şeyleri yaparak yani bir şeyi öğrenmen lazım. Şey vardır ticaret mahkemesi. Niye? Ticaret mahkemesinin şeyi o ticaretteki tüm olayları bilmek gerektirir. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir mahkeme düzeni yok ve bunu anlayamıyorlar. İkincisi de çok basit olarak bakıldığında Türkiye'deki taksiciler monopol. Çok basit.
Şeye monopol olmasına izin vermeyeceksin.
Evet monopol yani. Bu asıl Türkiye'deki tek rekabeti etkileyen şey taksicilerin tekelliliği. Yani alternatif hiçbir hizmetin olmaması. Ben Uber umurumda değil ama taksicilerle rekabet olmadığı sürece taksilerin verdiği servis felaket olmaya devam edecek. Hangi rengi verirlerse versinler. Tabii. Taksinin renginden bağımsız bir şey bu. Rekabet olmayan yerde kalite düşer. Ve Türkiye'de de taksiler son derece kötü. Dolandırıcıları da var içlerinde.
İşte bir taksi var şu an ama gene aynı sistem.
Aynı yani. Taksileri kullanıyorsun. Evet. Bir şey değiştiremezsin ki bu sistemde.
Bu arada ben sana bir şey diyeyim. Sadece hani mahkemenin dedin ki yetersiz dijital konularda. Çok günlük yani başka konularda, insani konularda bile yani çok yetersiz ya da nasıl
yasalar
karar veriyorlar.
Yetersiz.
Evet bilemiyoruz. Tecavüz ediliyor mesela. Kız çocuğu hamile kalıyor sonra kendini öldürüyor, intihar ediyor ve başka tanık kalmadı diye adamı serbest bırakıyorlar. Böyle bir şey yok yani hani anladın sen dijital konu diyorsun çok naif geldi ve hani ütopik böyle söyledim ona gelene kadar daha neler var. Her neyse dinleyicilerimizle çok şey yapmayalım yani rahatsız etmeyelim aslında.
Şimdi Netflix'e artık bir sürü rakip servis geliyor.
Blue TV
Türkiye'de olan bir şey ama Disney var, Apple var. Bunun gibi kanallar var, yenileri çıkıyor. ve Netflix'in büyüme hızı eskiye göre yavaşlamış durumda.
Puhu TV de mi yerli?
Puhu TV de yerli.
Puhu Blue TV ve Puhu Türk mü?
Evet, Blue ha. TV şeyin, Doğan'ın, Doğan Holding'in ha. ellerinde tek kalan medya şirketi sanırım. Puhu TV de Doğuş grubunun. Puhu TV reklamlı bedava, Blue TV paralı reklamsız. Yurt dışında da işte Apple, Disney birkaç tane daha çıkıyor. Fakat tabii bu Netflix'in büyümesini yavaşlatmış durumda. Ama şöyle bir durum varmış. Abonesinin %10'u şifresini başkasıyla paylaşıyormuş. İkinci şahıslarla paylaşıyorlar şifrelerini.
O ya.
Ve bu da tabii ki Netflix'in abone bazını etkileyen bir şey. Yani gelirini etkileyen bir şey. Hatta böyle yapılan hesaplara yani, göre tabii eğer biz diyor şifre paylaşılanları abone yaparsak aylık 135 milyon dolar ek gelir elde ediyorlarmış. Çok büyük bir para. O sebeple de bunu nazik bir şekilde önüne geçmek istiyorlar. Niye nazik bir şekilde? Şöyle bir şey. Eğer bir anda cart diye birilerini keserlerse rakibe kaçma riski var. Para ödeyen asıl kişinin de başka bir yere gitmesi. Çünkü artık alternatifi var dedim ya, Uber'deki olduğu gibi. Yani artık bir rekabet geliyor. Ben kesersem başka kimse alternatifi yok da değil. Bu sebeple de bunu çok usulünce halletmeye çalışıyormuş ve bunun için aksiyonlara girecekmiş. Bu sebeple Netflix şifresi kullananların şifreleri veya da işte abonelikleri bir şekilde sonlanabilir. Netflix bir şekilde bunları zor aboneliğe zorlayacakmış.
Aa bak şimdi bu geçen hiç da. İyi haber değil.
Hiç niye Hande'cim?
Niye? Çünkü şu 135 milyon dolar kazanabilecekken kazanmadıklarının sebeplerinden biri de biziz. Şimdi benim haberim birkaç tane...
Bir saniye.
Daha devam mı ediyor bu haber?
O haber bitti. Netflix ile ilgili bir belgesel tavsiye edeceğim. Biliyorsun ben et yiyen ve sen ise eti seven birisin. Ben de yani yiyorum ama...
Ne fark var Mehmetciğim? Sen yiyorsun. Sen de seviyorsun sen ki yiyorsun.
Sen asla onsuz bir hayat düşünemiyorsun da o sebeple söylüyorum
Allah
ben.
Allah Allah. Yani beni sanki şimdi öyle bir anlattın ki. Hani sanki böyle çıldırıyorum yani.
Olur hayır mi? O anlamda söylemedim de sen şey olarak söyledim.
Yok öyle bir...
Bir belgesel tavsiye ediyorum. The Game Changers diye bir belgesel. 1 saat 25 dakikalık bir belgesel ve yemek... Et yemek üzerine
Mehmet
son zamanlarda
sevdi.
İzlediğim en iyi belgeseldi ve tamamen düşünce şeklimi hani çok değiştirdi diyemeyeceğim ama sorgulattı bana. Yani baştan sona izlemenizi şiddetle tavsiye ederim diyorum. Ne oldu? Niye gülüyorsun Hande?
Böyle peş peşe ben haberlerimi sıralayayım. Yine Digital Age sitesinden Interbrand tarafından aslında her yıl yani 20 yıldır en iyi global küresel markalar listesi hazırlanıyor. 2019 versiyonu açıklanmış. 20 yıldır belirlenen listeye göre Apple bu yılda 234 milyar dolarlık marka değeriyle listenin ilk sırasında yer alıyor. Apple. İkinci sırada Google, üçüncüsünde Amazon, dördüncüsü Microsoft, Coca-Cola ise 5. sırada yer alıyor. Facebook çok gerilemiş. 9. sıradan 14. sıraya gerilemiş. 2018'de 9. sıradaymış ve ilk 10'a bile girememiş hani bu şekilde. Dolayısıyla da işte Coca-Cola, sonra Samsung, Toyota, Mercedes, McDonald's ve Disney geliyor 10. sırada da. Küresel markalar içerisinde böylece 100 markanın toplam değeri 2 trilyon 200 milyar dolar oldu deniyor. Bu arada Carlsberg ne yapmış? Zero, sıfır karbon emisyonu, işte azaltma vesaire, karbon ayak izini azaltma 2030'a kadar ki hedefler çerçevesinde ilk defa paper kağıttan bira şişesi yapmış.
Vay.
Evet, aslında bu iki çeşitmiş. Şimdi bir tanesi, şimdi bunlar çok spesifik, ben anlamadım asıl da. Bir tanesi mesela PET polimer film barrier diyor. Diğeri bio based PET polimer film barrier dediği. Aslında bu ağaçların daha doğrusu wood, tahta.
Evet, wood, ahşap.
Ahşap, sunta. O kelimeyi arıyordum. Sunta diyelim. ondan yapılmış iki çeşitmiş ve Danimarka'daki Teknik Üniversitedeki post doktora araştırmacıları çalışmış. Onlar aynı zamanda işte Coca-Cola, L'Oreal'le de işbirliği yapıyorlarmış. Yani onlar için de çalışıyorlarmış ama Carlsberg'in stratejisi buymuş yani çevreye duyarlı kapsamında. Güzel değil mi?
Evet.
Tamam.
Evet. Bunun linkini web sitemizde paylaşamayacağım. Çünkü Quora'dan buldum. Quora'da da öyle link paylaşma olayı yok ne yazık ki. Evet. Tüketici raporuna göre dünyadaki en iyi araçlar. Buradaki en iyi araçlardan
araba
kasıt.
Araba mı?
Evet, otomobiller arasında. En iyilerden kasıt şu. Aldıktan sonra bozulma ve hata çıkma ihtimalinin düşük olması. Yani lükslüğünü kastetmiyor. Aldıktan sonra ne kadar az hata veya da bozulma yaşandığı üzerine. Genellikle bir yıl içinde. Bir başka rapor daha var aynı ben baktığımda. Onda da 2019.
Toyota bir tanesinde ikinci, bir tanesi üçüncü sırada.
Zaten bir numarada Lexus var. Lexus Toyota'nın lüks markası zaten. Hmm. Evet. Sonra iki de Toyota var. Yani zaten Toyota markası global ne deniyor? Kalite standartlarını belirleyen firma. Ünlü bir onların şeyi vardı hatta. Kalite sistemi vardı. Şu anda ismini hatırlayamadım. Bir ve iki de Toyota var. Üç de Mazda var.
Hmm.
Dördüncü sırada Subaru var. Hepsi Japon.
Ay evet, Porsche de 11. sıraya düştü.
5'te Kia var. Niye 15'e düştüğünü söylüyorsun?
11'e
düştüğünü düşünüyorsun. 1'de miydi Porsche?
Düştü derken yani yer alıyor anlamında. Çok gerilerde.
Ama
Porsche'ye
bak
yakışmıyor.
Sen lüksle karıştırıyorsun işte.
Ya lüksle karıştırmıyorum Mehmet. İyi markadır diye düşündüm yani.
Kia, ama Kia hangi ülkeninde? Hayır, Kia Kore mi yoksa... Evet, Malezya mı?
Bilemedim.
Olabilir. 6 Infiniti gene Japon. 7 Audi Alman. 8 BMW. 9
Mercedes.
Mini. 10 Hyundai. O da Kore. En kötülere gelelim. 29. sırada bu şeyde bakayım daha altı var mı? Evet, 29. sırada Volvo var. 28'de Cadillac, 27'de Tesla.
Mesela bak Tesla kesinlikle şaşırtıcı değil. Çünkü onlar hani yeni bir şey deniyorlar. Ve hani hata yapma oranı tabii yüksek olur ama kötü olduğunu göstermez.
Gene 2019 Amerikan araç şeyinde raporuna göre her 100 araçta çıkan arıza sayısı üzerinden yapıldı. Gene birinci sırada Lexus var en az arıza. Porsche ikinci, üçüncü
bak,
Toyota.
Düşmüş demek ki. İkinci sıradan.
Ama hayır. O başka bir rapor, bu başka bir rapor.
Tamam.
Ama dibe baktığınızda
gene
en
Volvo.
Dipte Volvo var, Land Rover var, Fiat var.
Zaten bunlar bizim araçlar değil markası yani.
Evet. Hani böyle.
Bu haberi sevmedim Mehmet.
Beğenmedin mi? Niye?
Ne bileyim, çok useful ve şey gelmedi.
Senin
yani.
Otomobil almayan bir kişi için şey olmayabilir ama.
Almayı da planlamıyorum zaten.
Tamam. Evet.
Türkiye'de. Evet, şimdi benim sıradaki haberim çok enteresan bir haber değil aslında. Hı. Şöyle ki Fransızca zaten. Gözdecim paylaşmış sağ olsun. Ben de hemen dedim ben bunu bizim podcast'te kullanayım. Franceinter.fr sitesinden. Şimdi biliyorsun telefon kabinleri var değil mi? Hı-hı. Var idi.
Vardı.
Artık. Hani
hala
çok...
var İstanbul'da da var. Kabin olarak değiller artık.
Ama ben böyle kabinlerden bahsediyorum.
Yani hani... klasik İngiltere'de olan kabinler.
Evet, evet. Onlar artık yok oldu. Hani
Türkiye'de
o diğer
hiç
telefonları
olmadı tamamen.
Bile...
Çok eskiden vardı sarı
vardı.
Kapan.
Ben çocukluğumda Ayvalık'ta.
Genellikle Cunda'da... hepsi şeydi. Üç tarafı kapalı olup bir tarafı açık oluyordu.
Ben yani, kapısını böyle sürtüp.
Yani, kapattığını hatırlıyorsun.
Hatırlıyorum. O Cunda'da bir de küçücük bir köyde, kasabada diyeyim yani. Şimdi bu kabinlerden Fransa'da Nantes kentinde diyeyim iki tane varmış. Hı. Ve özel olarak ne işe yarıyormuş biliyor musun? Hı. Telefon açmaya yaramıyor bunlar. Sen orada arızayı kaldırıyorsun, kitap dinliyorsun.
Hı.
Çok enteresan. Şimdi camın yanına da yani kapının üstüne de bir liste var, afiş. Hı. Olmuş liste. O listede de şöyle yazarların doğum tarihleri var. Sen hangi yazarın işte kitabını dinlemek istiyorsan doğum tarihini tuşluyorsun.
Peki. Bence çok, çok gereksiz bir şey olmuş.
Birincisi, ben de haberi okurken düşündüm yani. Yani kim dedim bunu, şimdi buraya
herkesin gidecek. Cep telefonu var. Audible, Storytel falan tarzında sesli kitap seçenekleri var. Alırsın bir tanesini, cep telefonunda kulaklığını bir yandan yürüyüp, yani bütün sesli kitabın mantığı
evet.
A noktasından B noktasına, yani bir iş yaparken dinlemek.
Mantı tespit
bir yere
aslında.
Kendini zımbaladıktan sonra sesli kitabın ne anlamı
ay,
kaldı
evet,
ki?
Aynen bunu düşündüm. Hani bir 50 tane falan da varmış yani. George Orwell bile var. Doğum hani, tarihini kodluyorsun.
Orada oturup bütün kitabı okuman kaç saat alır düşünsene.
Dinleme.
Dinleme. Ha.
Hayır yani sonuçta bir sayfa bile dinlesen niye öyle bir şey yapasın ki? Hani hep bunu sorguladım. İşin içinden çıkamadım.
Bence bu tür kabinlerin en iyi şeyi, hani başkaları konuşmanı dinlemesini istemiyorsan o tarz bir kabine girip cep telefonuna rahat rahat konuşmak.
Artık.
Çünkü özellikle bu ortak çalışma alanları var ya işte evet. Workington, Türk Collective House gibi. Hı. Bu tarz yerlerde hepsinde böyle kabinler var. Yani içi boş kabinler tabii. Sen cep telefonuna gidip kapıyı kapatıyorsun ki ha. Çevredekiler senin telefonla görüşmeni dinlemiyorlar. Hı hı. Yani biraz da özel şeyi üzerine.
Evet.
Ben Netflix'ten devam ediyorum.
Hayda.
Amerika yeni bir yasa çıkartıyormuş. Amerika'da acil bir durum olduğunda televizyon kanalları bunu ve radyo kanalları bunu veriyormuş.
Zorunlu yani.
Zorunlu olarak. Mesela nükleer saldırı oldu veya deprem da şurada oldu, deprem şu. Oldu falan filan şeklinde. Ama artık insanlar bu normal yayın yapan kanalları daha az izlediği için Netflix ve Spotify'ı da kapsayan dijital kanalların mesela Amerika'da böyle bir olay olduğunda yayını kesip bu duyuruyu yapma zorunluluğu getirtiyorlarmış.
Ha, bak bu çok enteresan. Mantıklı. Evet. Ay,
yani
çok
insanlar
mantıklı.
Artık yani televizyonu izlemiyor ama Netflix izlerken nükleer saldırı olursa habersiz kalacaklar.
Evet bak bizimkiler bile hani ne bileyim onlar bir Halk TV izlerler. Fox TV yani klasiktir böyle. Annem ve babam şimdi bize yavaş yavaş Netflix ne? Nasıl abone olsak? İşte Mehmet'e daha çok tabii soruyorlar. İnternet bağlantısı nasıl acaba yapsak falan diye. Bir de tabii Beren Sağ çok etkili bu konuda.
Evet daha başlamadı o dizi ama.
Atiye miymiş? Afife miymiş? Annem onu sorup duruyordu.
Bir de web sitemizi arzu edenler gidebilirler. Bir video bırakacağım. Bu video 1998'den mi başlıyor? Bir saniye bakayım hemen. 96'dan. Yani benim şöyle söyleyeyim. İlk kariyerim Türkiye'de bir internet şirketi kuruluşunda başladı. Yani iktisattan, ekonomiden mezun olup birileri geldi yani daha doğrusu tanıdığım biri biz Türkiye'nin ilk internet şirketini kuracağız. Gelir çalışır mısın dediler ki Süper Online'a böylece 3. bordrolu çalışan kişi oldum. Genel müdür ve pazarlama müdüründen sonra. O şekilde başlamıştım ve o yıllarla başlatıyor. O sebeple bu video ilginç. Yani Amerika'daki Amerika'da yanlış oluyor. Global olarak aylık olarak kaç kişi ziyaret ediyor o servisi onu gösteriyor. Amerika Online'la başlıyor. Kaçlarda? 140 milyonlarda 96'da. Bugüne doğru geliyor ve bazı servislerin yok oluşunu en tepede yer alan Amerika Online'ın ve Yahoo'nun Google ve Amazon ve diğer başka servisler tarafından yiyip bitirilişinin animasyon olarak görmek isterseniz bunun benzerini başka şeylerde göstermiştik.
Yapmıştık.
Hangi ne içinde hatırlamıyorum.
Ben de hatırlayamadım.
Evet ama izlemesi zevkli. Hani bir de benim için vakti zamanda ben bunların hepsini takip ediyordum. Hı hı. Hangisinin nasıl ne olduğunu da bildiğim için yok olanları
sana
o listede
oldu.
Evet izleyince aa bu vardı evet bu da böyleydi falan. Aa bu sonra kapandı dediğim bir sürü servisi de bu vesileyle görmüş oldum. Evet.
Evet. Bu arada Mehmet bir trend mi var diyeyim hani podcastlerle ilgili artık daha kısa süren podcastler daha makbulmuş. Yani 25-30 dakikayı geçmeyen podcastler.
bu her zaman böyle söylenir de
evet.
Değişir ama
uzun sürdüğü zaman dinlenme oranının düşüyor diye böyle bir yazı okudum ama kenara ayırmadığım için şu an ispatlı yani şey yapamıyorum sana.
Yo, bu hep söylenen bir şey
söylenen
zaten.
Bir şey değil
evet,
mi?
Evet.
O zaman biz de dikkat edelim yani.
Fazla. Yok biz gönlümüze göre devam ediyoruz.
Paşa gönlümüz nasıl
evet,
isterse.
Aynen öyle kesiyoruz veya şey yapıyoruz. Hadi son birer haber söyleyip bitirelim.
Şimdi ben haberden ziyade iki tane böyle tartışmamsı haber diyeyim. Şimdi beşinci tat olarak, yani tatlı var, tuzlu var, ekşi var, acı var. Bir de beşinci tat varmış.
Sen umami.
Umami. Biz bunu daha önce konuşmuş muyduk?
Konuştuk sanırım. Ben bir yerde okudum. Japonların bir şeyi bu.
Evet, aynen öyle. Bana hiç denk gelmedi. Çok da merak ettim böyle okuyunca da. Acaba hani 1985 yılına kadar sonuçta 4 çeşit temel tat olduğu kabul ediliyormuş dünyada. Umami bir cins amino asitli et, balık, sebze, peynir gibi süt ürünlerinde bulunan tuzlu baharatlı ama asla kesin olarak tanımlanamaz hoş bir tat olarak kabul ediliyormuş. En büyük özelliği de sen neyin içine koyarsan koy onun lezzetini arttırıyormuş Mehmet. Umami. Böyle çok merak ettim ya. Ben bunu nasıl deneyebilirim? Yani öleceğim meraktan yani. O kadar merak ettim.
Dalga geçiyor.
Evet, çünkü neden biliyor musun? Mesela tatlı deyince bende bir şey beliriyor. Acı, ekşi. İşte sen geçen turşu aldın. Hani turşu ve acıydı da bir de yani. Böyle onu hissettim. Ama şimdi burada hissetmediğim, bilmediğim böyle bir şey var ve çok merak uyandırdı ben.
İşte bir gün Japonya'yı ziyaret edersen denersin.
Çok da isterim yani. Zaten Japon kültürünü hep bir merak etmişliğim var.
Tamam.
Bir dakika. Daha şey olmadı. Şöyle bir de pembe çikolata diye sen bir şey duydun mu? Daha doğrusu bu Ruby olarak dördüncü çikolata. Pembe değil de Yakut. Tezgahında
sürekli reklam yapıyor.
İşte o Magnum'un ya da Kit Kat'ın yaptığı o pembe değil. Aslında gene kakao çekirdeğinin doğal renginden geliyormuş. Mesela ben onu da tatmadım.
Çok mu farklıymış tadı?
Çok merak ettim. Ya sevenler var, sevmeyenler var. Yani biraz diyor mayhoş muymuş? Ekşi miymiş? Meyvemsi. Hafif böyle. Ama kakao tadı almıyorum diyor mesela bazıları da. Bilmiyorum. Bunları çok merak ettim. Belki tadan dinleyicilerimiz vardır. Onlar deneyimlerini yazmak ister.
Benim de son haberim Konferi'nin CEO'su.
Konferi
dünyanın en büyük headhunter'ı. Yani iş bulma mı diye geçiyoruz.
Headhunter. İK'cı evet. Yani
İK
aslında.
İK şirketinin CEO'su.
Nasıl yazılıyor Konferi?
Konferi şöyle yazıyor.
Ha, Perry International.
Evet.
Tamam.
Diyor ki 20 yıllık kariyerim boyunca bana kendini anlat dediğinde en etkilendiği cevap. Bir aday demiş ki dünyadaki en yüksek tepelere çıktım. 7 tane yani hepsine çıkmış. Bu ne anlatıyor diyor. Birinci yani 7 tane şey varmış her kıtadaki en yükseğe çıkma. Seven Summits. Bu o kişinin bir bağımsız kendi yani işinden bağımsız bir hobisi var. Onu ciddiye alıyor ve hani sonuna kadar getiriyor ve hani peşinden koşabiliyor. Ve diyor ki mesela bu tarz cevapla yani klasik cevabın dışına çıkıp insanları şaşırtan bir cevap vermek iş görüşmelerinde bir kişiyi anlatması lazım. İki yani o kişi hakkında normalde CV'de bulamayacağım bir bilgiyi vermesi lazım. Bu yönden bu cevap hani en bana göre etkileyici cevaptı. İkincisi de ikinci verdiği cevap mesela Everest'e çıktığında hissettiğin şey neydi? Yani ne hissettin diye sormuş. Onun verdiği cevap da nasıl ineceğim şimdi? Bu da bir espri, iki böyle hani çok ulvi şeyler söylemeyip ne söyleyeyim burada mütevaziliğini gösteriyor aslında diyor. Yani bunları söyleyen bir kişi mesela çok etkilendim bu kişiden diye belirtmiş.
Güzel, ben de çok etkilendim şu an. Evet.
Yani böyle belirtmiş. Bütün makaleyi gene paylaşırım. Burada iş görüşmelerindeki bu kişinin bıraktığı tavsiyeler var.
İşte sıkıcı olmayın diyor.
Diyor ki birincisi biraz kişisel olma riskine girin. Yani kişisel olun. O kadar resmi şey yapılmayın. Sıkıcı olmayın. Evet senin dediğin gibi. Üçüncüsü amaç ve tutkuyu gösterin diyor. Orijinal olun diyor. Dördüncüsü bu kadar. Bütün makalenin de linkini gene web sitemizden inceleyebilirsiniz.
Güzel bir kapanış oldu podcast için.
Nasıl olsa programla ilgili her türlü şeyimiz programın sonunda var. O biraz, zaman.
Evet, platformu canlandırmak lazım. Yani hiç haber gelmiyor, öneri gelmiyor değil mi dinleyicilerimizden?
Arada bir çok... mailler geliyor.
Bak işte nereden biliyor musun? Facebook'ta gittikçe böyle geriliyor ya, önemli kaybediyor ya. Oradaki platformda da insanlar ya çok bakmıyor dinleyiciler, başka böyle kanallar üstüne. Mesela direkt mail daha çok gelmeye başladı.
Evet, belki insanlar öyle görmek istiyorlar. Muharrem Bey her bölümün sonuna yorumlarını yazıyor. Çok teşekkürler. Onun dışında Twitter'da biraz hareket var. Bize gelmiyor da bu podcast'le ilgili çıkan başka bir şey daha Twitter daha bir podcast kanalı daha takibi almış. Bir yorum yazmadılar ama takibi aldılar o yönden günü. Yani Türkiye'de de podcast dinleme oranında sanırım bir YouTube kadar olmasa da bir artış var.
Var var, o bir patlama yaşıyor yani artıştan ziyade.
Evet. Yorumlarınızı bekleriz. O zaman bu haftayı da burada bitirelim istersen.
Evet.
Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.
Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM, farklı birçok akıllı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlımilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadansudan@35metre.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana @35mm, Hande'ye de @HandeTekTuğran adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.